Ayrım 5.
Aristokrat salonların hafif meşrep ve açıkça kösnül sanatıyla sarayları süsleyen gösterişli tabloları eleştirip, ressamları bir başka türe, yaşamın gerçekçi ve ahlaki bakımından da sağlam ve sağlıklı yorumuna doğru yüzlerini çevirmeye çağırıyordu. Diderot'un ve ansiklopedinin çevresinde hepsi bu yayına katılmamıştı olsalar, kendilerine ansiklopedici diyen bir materyalist filozoflar topluluğu dönüp dolaşıyordu. Materyalist düşüncenin gelişimine hissedilir biçimde damgalarını vurmuş olan Baron D'Holbach'la 1723-1789, Helvetius'u 1715-1771 analım başta. D'Holbach, yüzyılının en büyük militan tanrı tanımazlarından biri olarak da bilinir. Voltaire'in yaptığı gibi Katolik kilisenin yobazlığı ve hoşgörüsüzlüğüne karşı çıkmakla yetinmiyor, Tanrı'nın varlığını yadsıyarak dinle de mücadele ediyordu. Onun dine karşı yergileri kesinliğini bugün de yitirmiş değil. 18. yüzyılın Tanrı tanımaz yayımları hakkında bir bilgi edinmek gerektiğinde ilk başvurulması gereken onun eserleridir. Bununla beraber 18. yüzyıl materyalizmi henüz sınırlıydı. Bu sınır da Engels'in dediği gibi dünyayı bir dava olarak anlamaktaki yeteneksizliklerinden ileri geliyordu. O yüzden de Fransız materyalistleri mekanik nitelikte bir materyalizmi aşamadılar ve toplumun ne olup ne olmadığı sorununda düşünceci dünya görüşünün tutsağı olarak kaldılar. Yani takılıp durdukları nokta şu oldu: kanunları belirleyen insanların görüşleridir ve kanunlar da insanların görüşlerini belirler. D'Holbach'la Helvetius'un siyasal görüşleri ılımlıydı. D'Holbach, sosyal eşitsizliğin toplumun yardımcısı olduğunu söylüyor ve ekliyordu: İnsanların çeşitliliğinin ve eşitsizliğinin sonucu olarak zayıf daha güçlünün koruması altına girmek zorundadır. Onlardır ki daha güçlüyü kendisi için yararlı gördüğünde daha zayıfın aydınlanmasına, yeteneğine, hüner ve ustalığına başvurmaya götürür. Helvetius, filozof ve sosyal düşünür olarak D'Holbach'a pek yakındır. Bununla beraber en üstün sosyal kanun olarak gördüğü ahlakı kanıtlandırmaya girişirken yeni kavramlar getirir ve yararcıların öğretisini son noktasına değin götürür bu konuda. İnsanlar eylemler hakkında verdikleri hükümleri yönlendiren genel yararlardır deyip buradan şu sonuca varıyordu: yarar düşüncesi erdem düşüncesiyle iç içedir hep ve bütün kanunların temelinde o vardır. Böylece burada da Thiers'e ya da daha doğru olarak burjuvaziye has yarar ilkesi henüz gerçekleşememiş ama sabırsızlıkla beklenen yeni etiğin ve yeni yasamanın ölçütü olarak öneriliyordu. Fizyokratlar grubu da sıkı sıkıya bağlıydı ansiklopediye. Marx, onların ortaya attığı kuramın feodal toplumun bağrında kendi yolunu açan yeni kapitalist toplumun dile gelişi olduğunu söyler. Ona göre modern ekonomi politiğin gerçek babaları onlardır aslında. Konunun biraz ayrıntısına girmek gerekirse, daha sonra bütün dünyaca kabul edilecek olan ekonomi politik terimini ilk kullanan 1615'te Ekonomi Politik İncelemesi adlı bir eser yayımlamış olan, adı bugün unutulmuş bir Fransız yazarı A. Montchrestien oldu. Montchrestien, merkantilizm adıyla ün kazanmış bir iktisadi öğretinin kurucusu olarak görülüyordu o yıllar. Ne var ki bu yazarın görüşleri sadece metaın değiş tokuşuyla sınırlıydı. Kendisi için anlaması daha güç olan bir alana, üretim alanına hiç değinmiyordu. Adını tam olarak unutulmaktan kurtaran sadece ortaya attığı bu terimdir. 17-18. Yüzyıllarda Fransız iktisadi düşüncesinin gelişimine derinden derine damgasını vuran Pierre Boisgilbert'in katkısı olmuştur. Fransız burjuva ekonomi biliminin kurucusu olarak o gösterilir çoğu kez. Boisgilbert, merkantilizmi eleştirdiği ve karşısına da serbest rekabet düşüncesini çıkardığı birçok eser yayımladı. Ne var ki bu özgün bilim adamının eseri devrinin pek etkisi altındaydı. Fransa o sıralar aslında bir tarım ülkesiydi. Bu da Bois Guilbert'i şu düşünceye götürdü. Bir ülkenin zenginliği tarımdaki gelişme düzeyiyle ölçülür. Bu gelişmede öncelikle ekip biçme ve hayvan yetiştiriciliğidir. Onu izleyen dönemde Fransız iktisat düşüncesinin gelişmesi, fizyokratlar grubunun çalışmalarının eseri oldu. 18. yüzyılda pek tanınmış olan bu okul, herkesten önce François Quesnay'nin 1694-1774 adını getirir akla. Meslekten hekim ve Madame Pompadour'un dostu olan Quesnay, onun da aracılığıyla sarayda önemli bir rol oynuyordu. Serbest kaldığı zamanlar iktisadi araştırmalar yapıyordu. Marx onun eserlerini, özellikle de ünlü iktisadi tablosunu deha ürünleri olarak görür. Quesnay'nin yanı sıra dostu ve çoğu noktada fikir arkadaşı Marquis Victor de Mirabeau da çağdaşları üzerinde büyük etkide bulundu. Fransız devriminin ünlü hatibi Mirabeau'nun babası olan Victor Mirabeau, eserlerinden birinin adından hareketle özel yaşamıyla hiç ilgisi olmasa da insanların dostu takma adını almıştı. Quesnay gibi o da fizyokratlığın kurucularından biri olarak görülmelidir. Arkasında pek öyle temel eserler bırakmasa da devrini etkileyen bir başka özgün yazarı Mercier de la Rivière'i de anmış olalım. Ve son olarak Turgot geliyor. Kuramcı olmaktan çok bir uygulamacıdır o. Bununla beraber zamanında bütün fizyokratlar için klasik olmuş bir eserin, zenginliklerin oluşumu ve dağılımı üstüne düşüncelerin yazarıdır. Turgot, eserinde kolaylıkla görüleceği gibi, onun deyimiyle malikler sınıfına yönetici rolü verir. Devletin yönetimini ele alması gereken ve alacak olan sosyal güç budur. Bilindiği gibi Turgot, kuramdan çok düşüncelerini uygulamaya geçirmeyi denedi. Aslında bir burjuva reformcusudur o ve önce de Limuzin'de görevliyken devri için ilerici olan düşüncelerini uygulamaya girişir. Daha sonra maliye genel denetimciliğine atandığında ulusal çapta sürdürmeye kalkar bildiklerini. O devrin çeşitli ideolojik akımları içinde fizyokratlar başkalarından çok daha fazla olarak burjuva sosyal düşüncesinin temsilcileri olarak görülmeye değerler. Fizyokratlar az çok açıkça tarımda bir başka kapitalist işletme biçimine geçişi, çiftlikleri kiralamaya gitmeyi savunuyorlardı. Bir iktisadi liberalizm politikasının uygulanmasını, yani şu ya da bu mülk sahibinin girişiminin engellenmemesini, hareketlerinde serbest bırakılmasını istiyorlardı. Mülk sahiplerinin iktisadi girişiminin ve işletme özgürlüklerinin önüne yukarıdan dayatılmış her türlü düzenlemelere karşıydılar. Onların çok geçmeden pek yaygınlaşacak olan o ünlü sloganının kaynağı budur ve o slogan da şu: bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Jean-Jacques Rousseau'nun yeri. Aydınlıklar yüzyılının bütün yazarları arasında Jean-Jacques Rousseau'nun 1712-1778 apayrı bir yeri var. Rousseau'dan söz açılınca onun Cenevreli bir saatçinin oğlu olduğu ve pek gençken yoksulluğu tanıyıp tattığını söylemek adet olmuştur. Doğrudur da bütün bunlar. Belki onlar kadar doğru olan bir başka nokta da şu: Rousseau, ulusal sonra da evrensel çapta ün kazanan Fransız yazarları içinde halktan gelen ilk yazar oldu. Eğitimini cepte meteliği olmadan yayan yapıldak Fransa'nın, İsviçre'nin ve İtalya'nın yollarını teperek yaptı. Otsuz ocaksız bir halde, geceleri sığınacak bir dam altı bulabilmek için köylülere dil dökmesi gerekiyordu her gün. Bir rastlantıyla karşılarına çıkmış bilmedikleri bir kişi olarak köylülerin güvensizliğini yenebilmesi için doğuştan bir konuşma yeteneği olması gerekiyordu gerçekten. Rousseau'nun daha sonra çağdaşlarını öylesine etkileyecek olan bu şaşırtıcı dil uzluğu, yumuşak, zengin anlatımlı ve inandırıcı dili, yaşamın zorunluluklarından doğdu böylece. Bu kimsiz kimsesizlik, bu oradan oraya savruluşlar, kendi kuşağından yazarların bilmedikleri bir gerçekliği görüp tanıma fırsatını verdi ona. Sıradan halkı besili altı atın çektiği arabasında görkem içinde efendisi geçerken yanı başındaki köylünün ne halde olduğunu herkesten daha iyi biliyordu. Ülke ne durumdadır, halk nasıl yaşıyor, başka yazarların da üzerinde isteyerek durdukları bu konuları kitaplardan değil yaşayarak öğrenmişti o. Bu konup göçmeler ona ülkenin sosyal rejimini tanıtmıştı. Şu da bilinir, kendi kendini yetiştiren üstün yetenekli bir kişi olan Jean-Jacques Rousseau, 1741'de Paris'e gelir ve yüksek sosyeteye hemen hemen aracısız kabul edilir. Ancak kararlı bir sosyal duruma kavuşması için zaman gerekir. Yetenekli ve genç bir müzikçidir, kendini dinletir bir bestecidir, söylendiği kadarıyla şairdir de. Kendisine yakınlık gösterilir gerçi, ancak pek ciddiye de alınmaz. Çünkü besteleri ne Paris'te ne Versailles'da çalınmıştır, şiirleri ise yayımlanmış değildir. İlgisini gördüğü tek çevre vardır dolayında. Bu genç taşralıyı koruyan kadınlar. 1749'da bir zafer kazanır. Dijon Akademisi bir yarışma düzenlemiştir ve sorduğu da şudur. Bilimlerin ve sanatların ilerlemesinin, örf ve adetlerimizin arınmasında bir katkısı olmuş mudur? Rousseau buna yanıt olarak tutar, bilimler ve sanatlar üstüne denemelerini yazar ve soruya verdiği yanıt da olumsuzdur. Ödülü kazanır. Bilinmez bir kişi olarak dolaşan dünkü müzikçi için ünün kapısı açılmıştır. Adet olmuştur. Rousseau hem ansiklopediciler hem de aydınlıklar devrinin yazarları arasında gösterilir. Her ikisi de doğrudur bunların. Gerçekten Rousseau, Diderot ile D'Alembert'in ansiklopedisinde ekonomi politikle ilgili önemli bir makale yayımladı ve yine aynı eser için pek yakından bildiği müzik kuramı hakkında çeşitli küçük yazılar yazdı. Onun geniş anlamda aydınlıklara, yani feodal ahlaka, mutlakiyetin düşünce ve kuramlarına karşı kavga veren bir harekete katılan bir yazar olarak görülmesi de yerindedir. Bu bir başka yönden de doğrudur. Rousseau'nun Diderot, Condillac, Melchior Grimm ve aydınlıkların öteki ünlü yazarlarıyla dostluk ilişkileri oldu uzun süre. Ancak şunu da söylemeli. Dış görünüşünde birleşmiş olan bu cephede Rousseau'nun kendine özgü bir durumu vardı ve olayların rastlantı sonucu değil kendi ideolojik gelişmesinin mantığı gereği bu yeni dostlarıyla bağlarını kopardı ve onlar da hasmı kesildiler onun. Bununla beraber Rousseau'nun düşüncelerinde ters yönde bir değişiklik olmadı ve dünkü hasımlarının yanında yer almadı. Büyük bir tutarlılık içinde olan Rousseau, Fransız aydınlanma hareketinin bir yazarı olarak kaldı. Ama bilinçli bir biçimde krallık iktidarının kendisine sağlayabileceği yararlara sırtını çevirdi, saray ve orada hüküm süren görüşlerin yanı sıra dünkü dostluklarıyla da kendisi arasına bir mesafe koydu. 15. Louis 1753'te Rousseau'yu sarayda bir şölene çağırdı. Onun Köy Kahini adlı kitabı beğendiği eserler arasındaydı. Kral bu çağrıyı yaparken yazara tam bir mali bağımsızlık sağlayacak bir aylık bağlama lütfunda bulunmaya hazır olduğunu da dolaylı olarak hissettirmiş oluyordu. Rousseau gitmedi bu şölene ve aylığı da reddetti. Tam bir bilinçlilikle yaptı bunu. Geçimini sürdürmek ve yayıncılarına ya da eserlerinin gelirlerine bağımlı kalmamak için pek para getirmeyen bir mesleği, nota kopyacılığını seçti. Ve bütün yaşamı boyunca hatta dünya çapında ün kazanıp eserleri yığınla dile çevrildiği dönemde bile o alçak gönüllü mesleğini sürdürdü durdu. Onu ünlü kılan bir yerde belki sadece onun yaptığı, yapabildiği bu kişisel yiğitlik değil yalnız. Parlak, özgün ve alabildiğine kendine özgü, olağanüstü yazarlık yeteneğinin yanı sıra, çağdaşları ve sonraki kuşaklar üzerinde dev bir etkide bulunan sosyal düşünceleri de. Rousseau'nun edebiyata katkısı, önce genel olarak duyguya verdiği yeri getiriyor akla. Belki bir ölçüde bu doğrudur. Rousseau'nun eserlerinde en yaygın romanı Yeni Eloise'de, Emil'de ve öteki eserlerinde pek büyük bir rol oynar duygular. Ancak bu noktada da Rousseau özgün bir yazar olarak çıkar karşımıza. Zekanın zaferine, Descartes'ci büyük düşüncelere bağlı akılcı felsefenin üstünlüğüne karşı bir başka şeyi çıkarır Rousseau. İnsan duygularıdır bunlar. Bu duygular tam tamına ölçülür olmaktan uzaktırlar ama insan yazgısına hükmettikleri için pek önemlidirler. Jean-Jacques Rousseau, Fransız ve dünya edebiyatında çevre tanımlamasının içine doğayı sokan ilk yazardır. Ondan önce doğa edebi eserlerde hemen hemen görülmez. Örneğin alınız Molière'in oyunlarını. Hep içeride dört duvar arasında geçer olay. Yazar kahramanlarını doğayla temas ettirmez. Corneille, Racine, La Fontaine, La Rochefoucauld ve başkaları için de söylenebilir aynı şey. Bütün bunlarda insan şato, saray, köylü kulübesiyle çevrilidir, hiç çıkmaz oralardan. Rousseau ise insanın görüş ufkunu genişletmiştir. O dört duvar arasına hapsolmuş insanın yanı sıra bir başka dünyanın canlı, sonsuz güzellikte, hep yeşil ve açılıp serpilen görkemli doğanın var olduğunu göstermiştir. Bugünkü okuyucuya pek çocukça görünen bu nokta, o dönemde edebiyatta bir dönüşümdü. Yeni Eloise'ın yayımlandığında kazandığı, bugün güçlükle kavrayabildiğimiz olağanüstü başarı başta şu olayla açıklanır. Yazar, kahramanları olan Julie ile eğitici Saint-Preux'ü sarayların kabul salonlarının dışına çıkarıyor, doğanın o geniş çerçevesinin içine getirip sokuyordu. Rousseau'nun o güne değin yazarların gözünden kaçmış olan yeşil rengi, otun ve yaprakların rengini bir edebi eserde dile getiren ya da deyim yerindeyse şakıyan ilk yazar olduğu söylenir. Rousseau başka hiçbir şey yapmasaydı, eseri insanı doğanın bağrında ilk kez göstermekle yetinmiş de olsa bunun anlamı büyüklüğünü sürdürecekti yine de. Ne var ki Rousseau, doğanın o yok edilmez güzelliğini, yeşillikler, ağaçlar ve çiçek açmış bitkiler dünyasının güzelliğini göstermekle yetinmedi yalnız. İnsanın sosyal yaşamında doğaya yakın olması gerektiğini, bir bakıma onunla kaynaşıp gitmesi gerektiğini de gösterdi. İnsan, başkentlerin ve büyük kentlerin mahşer kalabalığı içinde değil, doğayla sıkı ilişki, gücüne boyun eğdirirken onunla iç içe olması halinde erişebilirdi mutluluğa. Rousseau'nun ileri sürdüğü eşitlik düşüncesinin de büyük yankıları oldu devrinde. O eşitliğin babası olarak adlandırılır pek haklı olarak. Halktan gelen Rousseau, Voltaire ve Beaumarchais kadar güçlü zekaları bile büyülemiş olan zenginlik karşısında içgüdüsel bir tiksinti duyuyordu. Rousseau tam bir eşitliğe dayanan bir sosyal rejimin kurulabileceğine inanmıyordu. Ona göre erişilmez bir idealdi bu. Ancak eşitliğe yaklaşmak, siyasal olduğu kadar sosyal eşitsizliği, yani mallarda eşitsizliği de saf dışı etmek, toplumun ilk ve başlıca amacıdır. İdeal bir dünya, insanlığın en büyük zekalarının hep düşledikleri bir altın devir. Adalet, akıl, erdem üstüne kurulu, insanın doğal haklarına yanıt veren böyle bir rejim, eşitliğe dayanan bir toplumda mümkündür. Doğaldır ki bir ütopyaydı bu. Ve bir yazarın haklı olarak belirttiği gibi eşitlik düşüncesi, özgür kapitalizmin ve meta üretiminin koşullarını tamı tamına gerçekleştirme eğilimini dile getirir. Ancak öyle de olsa insanların eşitliği düşüncesinin 18. yüzyılda hele bir devrimin yaklaştığının daha şimdiden görülür hale geldiği bir sırada alabildiğine büyük bir çekiciliği vardı. Rousseau'nun geliştirdiği bu düşünce milyonlarca sıradan insanı arkasından sürükleyip götürebilecek dev bir sosyal güç olup çıktı sonunda. Bir başka eşitçi yazar Anne Goddard 1720-1791 çok daha az tanınmıştır. Godard, Rousseau'nun kuramsal genellemelerine kadar yükselememiş de olsa, 18. yüzyılın ikinci yarısındaki Fransız halk kitlelerinin kızgınlığını, yazgılarına daha uzun süre boyun eğmeme konusundaki iradelerini olanca gücüyle dile getirmesini bildi yine de. Öyle olduğu için de ilk yergi eserlerinden birini, Louis Mandren'in Siyasal Vasiyetnamesini 1755, Mandren hareketine ithaf etti. Halkın o denli tiksindiği iltizam sistemini eleştirmek ve hakları için halkın silahlı mücadelesini haklı göstermek için ünlü çetebaşının adını kullanıyordu eserinde. İktisatla ilgili temel kitabında Godard mutlakiyetçi yönetime, Fransa'nın gönencini köstekleyen birçok etkenin ortadan kaldırılmasına salık veriyordu ki şunlardı: saray giderleri, eski soylularla sonradan görmeler, yani soylulaştırılmış burjuvaların, mültezimler, armatörler, maliyeciler, ayrıcalıkları, ülkedeki toprakların üçte birine sahip ruhbanın ayrıcalıkları, hükümetten feodallerle ruhbanın elindeki toprakların parçalanmasını ve köylülere dağıtılmasını istiyor, para babalarının mülkleri üzerine sınırsız bir vergi konulmasını öneriyordu. Etkisi oldu mu bütün bu düşüncelerin? Daha sonraları devrim yıllarında Robespierre ideolojik öncüsü ve ustası olarak bakacaktır Rousseau'ya ve devrimin ilk anayasası Montesquieu'nun düşüncelerini temel alsa da Jacobenler demokratik bir cumhuriyet kurma mücadelelerinde genel özgürlük ve diktatörlük konusunda Rousseau'nun siyasal öğretisine başvuracaklardır. Toprakların parçalanmasıyla ilgili olarak eşitçilerin istemleri daha sonra Sosyal Derneğin tarım programında ele alınacaktır. O derneğin kurucusu ve ideologu Nicolas de Bonneville şöyle yazıyordu: her insanın toprak hakkı vardır ve geçimini sağlayacak ölçüde bir toprağın mülkiyeti onun olmalıdır. O toprağın mülkiyetini çalışma ile elde eder ve payı başkalarının eşit hakları ile sınırlı olmalıdır. Thiers'in yukarı katlarının düşüncelerini temsil eden aydınlıkçıların, sıradan emekçi halkın umutlarını dile getiren eşitlikçilerin yanı sıra o dönemde ütopyacı komünizmin temsilcisi ya da öncüsü birkaç önemli düşünür de ortaya çıktı. Bu düşünürler toplumun bütün acılarının özel mülkiyetten geldiğini görüp eşitlikçilerden daha ileriye gittiler. Onun yerine geçmek üzere de sosyal mülkiyet, ortak çalışma ve eşit dağılım üzerine kurulu bir sosyal rejim ideali önerdiler. Tarih onların adını unutmadı. Söz konusu olan başta şu iki kişidir: Morelli ile Mably 1709-1785. Bu ikisinden Morelli en az tanınmış olanı, kişiliği hakkında hemen hiçbir bilgimiz yok. Ancak eseri Doğa Yasası ya da Kanunların Gerçek Ruhu adlı kitabı 1755, devrinde Babeuf üzerinde büyük bir etkide bulundu. Babeuf, Diderot, Rousseau ve Mably'den sonra ustalarından biri olarak anar onu.